Efendim merhaba, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta yine kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte önemli bir konuyu masaya yatırmak üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Malumunuz son 2-3 haftadır yanılmıyorsam koronavirüs Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs gündemde. Tabii salgın hastalıklar sadece bugün ortaya çıkan, bugün yaşanan gelişmeler olarak değil, aslında tarihin en eski dönemlerinde bile yaşanmış bir takım gelişmeler olarak karşımızda duruyor. Bu programımızda koronavirüs vesilesiyle tarihteki salgın hastalıkları hocamızla konuşacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Ben de dinleyicilerimizi selamlıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam isterseniz şuradan başlayalım. Dünya tarihinde salgın hastalıklar.
Evet. Bugün biraz Çin dünyanın gündeminde, koronavirüsü ve Dünya Sağlık Örgütü de ciddi alarm seviyesine geçmiş durumda. Hı hı. Haberlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Tabii demin de ifade ettiğiniz gibi tarih boyunca salgın hastalıklar insanlığın mücadele ettiği bir durum. Ve işin ilginç tarafı artık tarihçiler de, sosyal bilimciler de salgın hastalıklarda ciddi anlamda ilgileniyor. Niye? Çünkü ilginç bir gerçek ki tarihte savaşlardan çok daha fazla insan, ölenlerden daha fazla insan salgın hastalıklar nedeniyle ölüyor. Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha fazla insan, mesela Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki İspanyol nezlesinde ölüyor. Bir rakam, böyle afaki rakamlar olmakla beraber 1918'deki İspanyol nezlesinden ölen insanların sayısı 20 milyonla 50 milyon arasında değişiyor.
50 milyon.
Evet. Yani bu savaşta ölenlerin sayısından çok tabii, kat be kat fazla.
Birinci Dünya Savaşı'nda galiba bir 5 milyon civarında.
Sanki ben de öyle hatırlıyorum. Ama yani bazı salgın hastalıklarda dünya nüfusunun %10'u hatta %20'ye varan derecede ölümler söz konusu oluyor. O yüzden mesela ben hatırlıyorum bir yabancı yazarı şöyle bir cümlesi var. Diyor ki ikinci milenyumun yani ikinci bin yılın 1000 tarihiyle 2000 yılları arasındaki dönemin en önemli olayı nedir diye sorsanız diyor, ben diyor 14. yüzyılın ortasındaki veba salgını derim diyor. Çünkü o kadar böyle olumsuz bir etkiye, insan zayiatına sebep oluyor ki hiçbir savaşta, hiçbir toplumsal olayda, devrimde, şurada, burada benzerini görmüyorsunuz. Bu tür salgın hastalıklar artık sosyal bilimcilerin çok daha dikkatini çekiyor. Ve yazılan dünya tarihleri kitaplarının da en az birkaç bölümü bu tür salgın hastalıklara en azından ayrılıyor, hasrediliyor.
Hocam veba salgınından bahsettiniz 14. yüzyıldaki. Şimdi hastalıkların özellikle bugün koronavirüs için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Merkezi olarak hep Çin gösterilir. Çünkü Çin'de insanların açıkçası temizlik koşullarına çok dikkat etmedikleri, yediklerine, içtiklerine çok dikkat etmedikleri sürekli gündeme getiriliyor. Tabii meselenin acaba biyolojik silah mıdır, değil midir? Böyle bir tarafı da var. Bunu da ayrıca konuşacağız ama. Veba salgını da Moğolistan ve Çin arasında bir yerden çıkıyor, değil mi?
Bu 14. yüzyıldaki işte 1330-1331 gibi tarihler veriliyor bu meşhur veba salgını için. Diğer ifadeyle bu hastalık kara ölüm diye, yani bu 1330'lardaki ve Avrupa'ya gelmesi 1340'ları falan bulacak. Kara ölüm diye artık anılacak. Çıktığı yere baktığımızda da yine Çin coğrafyasını görüyoruz. Gerçi o dönem Moğol hakimiyetindeki bir Çin'den bahsediyoruz. Biraz daha Çin'in kuzeyine doğru bir coğrafyadan başlıyor ve genellikle de ticaret yollarını izleyerek özellikle kara yolları üzerinde İpek yolu güzergahını izliyor. Ama denizde de limanlar üzerinden özellikle batıya doğru bir seyir izliyor. Burada tabii bu tür yani 14. yüzyıldaki vebanın yayılmasında bu iki yolu belki biraz daha güzergahı izah etmekte fayda var.
Tabii.
Yani bugün bile çizgi filmlerde hatırlarsınız. Limandaki gemilerin böyle tabanlarında fareler, sıçanlar falan gezer. Ve bu hayvanlar limandan limana aslında dolaşırlar.
Bir anlamda hastalık taşıyıcısı.
Aynen öyle. Yani vebayı taşıyan en önemli hayvanlar arasında böyle kemirgenler, ve bir de pire tarzı küçük canlıları görüyoruz. O da aslında işte İpek Yolu üzerinde yapılan kürk, deri ticareti gibi ticarette özellikle biraz kendini gösteriyor. Bu İpek Yolu, kara ticaret yolu ve gemilerle de işte Çin Denizi, Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Akdeniz ve Avrupa'ya doğru bir seyir izleyecek. Ve bu bakımdan da liman şehirleri en çok etkilenen şehirler olacak. Yani Avrupa'da belli limanlarda çok ve Akdeniz limanlarından başlamak üzere kuzeye doğru çıkıldığında çünkü vebanın etkisi biraz daha azalacak. İtalyan limanları, efendime söyleyeyim İngiltere limanları ciddi anlamda zarar görecek. İlginç olan nokta şu, bu hastalık Çin'de çıkmasına rağmen genelde tarih kitaplarında, belgesellerde ya da filmlerde Avrupa ile biraz daha özdeşleşmiş halde anlatılır. Çünkü aslında Avrupa'daki zayiat çok daha fazla. Rakamlar değişiyor. Böyle kesin bir rakam vermek de çok mümkün değil ama Avrupa nüfusunun en az üçte biri, çoğu kitap yarısıyla üçte ikisi arasında bir ölümden bahsediyor. O yüzden çok çok ciddi bir rakam bu. Toplamda Avrupa'da yaklaşık 25 milyon, 30 milyon civarında bir nüfusun öldüğü söyleniyor. Birçok şehirde ölüm oranları %50, 60, 70'e kadar çıkabiliyor. Çin'de çıktığı yerde sadece %90'a yakın bir ölüm var ama Çin'de de mesela 14. yüzyılda yine bir 20-30 milyon civarında insan ölüyor. Ama
çok ciddi rakamlar.
Çok ciddi rakam. 1300'lerden bahsediyoruz. Evet. Ve Avrupa ile anılmasının belki de bir sebebi Çin'in nüfusu çok daha büyük. Yani o nüfus içerisinde 25 milyon çok bir önem arz etmezken Avrupa'da işte 80 milyondan 30 milyon, 25 milyon ölünce bu ciddi bir fark oluyor. O yüzden biraz daha romanlarda, efendim söyleyeyim ki böyle filmlerde bu konuyla ilgili çok ne diyeyim bir literatür de oluşmuş. Daha çok Avrupa merkezli olarak hatırlıyoruz aslında biz bu hastalığı.
Geçen programda malumunuz Okay Tiryakioğlu buradayken de konuşmuştuk. Şimdi tarih anlatısı yaparken işte bir güzelleme yapan bir kitle var. Bir de tam anlamıyla karalamaya çalışan bir kitle var. İfade buyurduğunuz gibi bu hastalıklar söz konusu olduğunda hep Avrupa akla geliyor. Halbuki hastalığın çıkış noktası Çin dediniz. Yani hatta Çin'in adı bile zikredilmiyor hocam. Yani bazı kitaplardan, belgesellerden izlediğimiz kadarıyla işte salgın hastalıklar Avrupa'da yayıldı ve şu kadar insan öldü diyebiliyoruz. Ama o hastalık nereden geldi? Buna dair bir bilgi yok. Bu hocam mevzuya ilişkin bilgi eksikliğinden dolayı olan bir şey midir sizce? Yoksa yani Avrupa'yı karalamaya yönelik biraz da tarihin gerçeklerini saptırmaya yönelik bir şey midir?
Yani şimdi hastalık Avrupa'da 1345-47-50'ye kadarki bir dönemde şey oluyor. Yani Avrupa'ya gelmesi bir 15 yılı buluyor. Belki o zamanla geçen süreçten dolayı Çin biraz daha öne çıkmıyor diyelim. Ama yani Avrupa'daki etki çok daha fazla oluyor. Hanedanları etkileyecek, kilisenin prestiji ciddi anlamda sarsılacak. Çünkü insanlar mesela hastalığı Tanrı'nın cezalandırması olarak derler. Bu da bize şeyi de gösteriyor. Bu. Yani Avrupa'daki o dönemdeki mikrop algısı, hastalıkların sebebi nedir? Evet. İşte bakteri midir, virüs müdür, mikrop mudur? Bu algının bile henüz Avrupa'da yerleşmemiş olduğunu gösteriyor. Yani İslam dünyası bu noktada daha iyi bu tarihlerde. Ama Avrupa'da sıradan halk özellikle bunu bir Tanrı'nın cezalandırması olarak görecek. Kiliselere gidecek medet ummak için. Orada işte ayinler vesaire yapılacak
sonuç
ama
sonuç çıkmayınca
sonuç ruhban kesimi de hasta olmaya başlayacak. Bir kaynakta şeyi okumuştum. Hatta Papa'nın bir tanesi artık hiçbir çözüm bulamıyor ama insanlar medet umuyor. Yaptığı tek şey şu, işte kilisenin sahip olduğu bir araziyi mezarlığa dönüştürüyor. Ya da bir diğeri Roma'dan geçen Tiber nehrini kutsuyor. Çünkü cesetler nehre atılıyor. Gömecek yer bulamıyor. Aynı şimdi Çin'de cesetleri yakmaya başladıkları gibi. Çok gerçekten ilginç, zor bir süreç. Tabii burada kritik eşikler oluyor genelde. Şu anda niye Dünya Sağlık Örgütü vesaire herkes bir ihtimam gösteriyor. Bazen çünkü o kritik eşik aşıldığı anda çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlanıyor. Mesela bu 14. yüzyıldaki hastalıkta hastalığa yakalananların üçte ikisi ölüyor. Yani herkes ölmüyor. Bugün de bildiğim kadarıyla koronavirüsüne yakalandığı halde yaşayanlar var.
Ölenler %20 falan diyorlar hocam.
Doğru. Hı. Aslında mesela kuş gribinden ölenler daha fazla.
Tabii.
Oran olarak. Veba'da da Avrupa'da en azından 14. yüzyılda 3/2'lik bir oran ölüyor. Hı hı. Dönemin mesela çok ileri gelen isimleri var. Boccaccio mesela diyor ki insanlar diyor öğle yemeğini diyor eşleriyle dostlarıyla yerde, akşam yemeğini cennette atalarıyla yerde diyor. Yani bu hastalığın ne kadar hızlı bir şekilde etkisini gösterdiğini gösteriyor. Bir de yanlış olmasın ama ya İbn Haldun ya İbn Batuta, ikisinden birisi, şimdi kitaba bakmadan net bir şey söylemeyeyim, anne ya da babasından birisini bu salgında kaybediyor. Hmm. Ve kendisi de daha güneyde çöl taraflarına kaçarak
kurtuluyor.
Çünkü hatırlayalım, Hazreti Peygamber'in hadisleri de var. Bu tür salgınlardan, salgın durumlarında ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Şehirdeyseniz çıkmayın, işte başka yerlere bulaştırmamak için belli şeyleri söylüyor. Tenha yerlere gitmek aslında o zamanlar çaresi olmayan hastalıklar için bir önlem olarak düşünülüyor. Ya da daha çok şehirlerde bu hastalığın çıktığını görüyorsun. Kalabalık, yerleşik, tarım toplumlarında tarihte bunların çıktığını görüyorsun. Çünkü bugünkü durum evet çok farklı ama geçmişte insanlar işte temizlik şartları iyi değildi. Avrupa'daki adam domuzuyla belki aynı çatının altında yatıyordu. Hmm. Tuvalet kanalizasyon diye bir şey yoktu. Evet. Dolayısıyla hayvanlar ilk etapta bu hastalığın kaynağı durumundaydı. Ama süreç itibariyle bunların da geçirdiği bir mutasyon var. İnsandan insana da taşınıyor vesaire. Ciddi anlamda bir krize dönüşüyor Avrupa'da. Ve belki de birçoğumuz Venedik maskesi olarak adlandırabileceğimiz böyle karga burnu gibi uzun maskelerin bu salgınlar döneminde bilhassa doktorlar tarafından takıldığını görüyoruz.
Bugün Çin'de virüsten kurtulmak için insanların bu pet şişeleri, büyük pet şişeleri kesip kafalarına geçirdiğini görüyoruz hocam.
Ya da
sosyal medya üzerinden.
Yine sosyal medyada habire maske siparişleri, maske aranıyor.
Evet.
Değil mi? Yani yüksek fiyatlarla ama bulunamıyor. Yeteri miktarda yok. Ciddi bir tecrübeydi tabii bu kara ölüm ifadesinin verilmesi. Veba tabii bunun bir tıbbi çaresi var mı? İnsanlar o zaman bir sürü şey deniyor. Yani civadan tutun da başka şeylere kadar.
Avrupa'da aranmış mı hocam çaresi?
Aranıyor ama bu tarihlerde bilinmiyor.
Çünkü şöyle hani Avrupa'da salgın hastalıklar döneminde işte yapılan şeyleri okuduğumuzda, izlediğimizde veya belgesellerde izlediğimizde şey görüyoruz hep, yani yakılarak öldürülme, ondan sonra toplumdan dışlanma. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda hastalara özel işte hastaneler yapılıyor, karantinaya alınsa bile onun ihtiyaçları gideriliyor ve tedavi edilmeye çalışılıyor. Ama benim anladığım, yanılıyorsam lütfen düzeltin, Avrupa'da sanki ya bundan kurtulalım da bize zarar gelmesin ve gerekirse ölsünler, ziyanı yok, işte gömeriz, toprağa kurtuluruz gibi bir düşünce var sanki.
Tabii bu karantina sistemleri çok daha modern. Yani 1800'lerde vesaire ortaya çıkıyor. Avrupa'da ise bu vebanın tedavisi noktasında ancak 1700'lere kadar, yani geç bir dönemde nispeten çözümler elde ediliyor. 1700'lerden sonra Avrupa'da çok veba görülmüyor. Osmanlı'da devam edecek. Osmanlı'da yaklaşık bir buçuk asır kadar daha devam edecek. Yani 1840'lara kadar veba kendini gösterecek. Ama 40'lardan sonra veba kolay kolay ortaya çıkmayacak. Türkiye'de, Mısır'da pek rastlanmayacak. Hatta bu iki ülke de çok kritik aslında, Mısır ve Türkiye. Mısır Süveyş kanalı, Türkiye karayoluyla Avrupa'nın bir anlamda güzergahı olması hasebiyle Avrupalılar da buna çok dikkat edecek. Ama şeyi aklıma getirdiniz. Mesela bu 14. yüzyıldaki veba salgınında Yahudiler günah keçisi olarak görülecek Avrupa'da. Çünkü Yahudilerin genel kanaat, yani bu Batılıların, Hristiyanların anlatılarında çok net bir şekilde var. Hijyene dikkat etmedikleri, işte su kuyularını temiz tutmadıkları gibi bazı ifadeleri görüyorsunuz. Bu nedenle Avrupa'da bu veba çıktığında Yahudileri ciddi anlamda dışlayacaklar. Hı. Şehirlerden kovacaklar. Ben hep derslerimde de söylerim. Yani bugün Yahudiler ve Hristiyanlar arasında ciddi bir dostluk olsa da Christian Zionism, Hristiyan Siyonizm'den bahsedilse de tarih boyunca Hristiyanlar ve Yahudiler birbirleriyle çok mücadele etmişler. Yani biz hep Yahudilerin 1492'de İspanya'dan sürüldüğünü söylüyoruz ama onun akabinde Avrupa'daki bütün şehirlerden Yahudiler kovuluyor. Bunun işte 1350'lerde veba salgınıyla başladığını söylemek yanlış olmaz. Bunun üzerinde Türkçe'de yayınlanmış roman var. Bir tanesi Aşk Yolunda diye, işte bir işte Yahudi erkek, Hristiyan kız birbirine aşık olur ama işte veba salgından dolayı Yahudiler işte takibata uğrar, sevgililer ayrılır falan. Bu tür böyle birçok yazılı görsel medyaya yansımış bir literatürde oluşmuş durumda açıkçası.
Evet.
Ama Mısır, Türkiye önemli güzergahlar. Daha sonraki dönemlerde bile konsolosluklar mesela rapor tutacak devamlı. Bir salgın olmasında mutlaka bunları belirtiyorlar. Ya da 3 ayda bir olmasa bile, yani 3 ayda bir ben kendim gördüm İngiliz arşivlerinde, diyor ki işte Bağdat'ta herhangi bir salgın hastalık yoktur diyor.
Bunu muhakkak kayıt düşüyor.
Yani 3 ayda bir adam bunu kayıt düşüyor. Hmm. Yani Avrupa'daki tüccarlara vesaire en azından bir bilgilendirme olması bakımından. Bir de şeyi hatırlatalım. Birkaç ay önce Mehmet Ali Doğan Hoca'yı çağırmıştık misyonerler üzerine. Misyonerler ne diyordu? Her şeyi kaydediyor.
Evet.
Yani adam havanın kaç santigrat derece olduğundan tut da işte hayvanlar arasında, insanlar arasında yaygın olan salgın hastalıklara kadar her şeyi rapor ediyorlar. Gerçekten mesele sadece tüccarlar için değil, konsoloslar, diplomatlar için de oldukça önemli. Mesela şu tür önlem alanlar var. Bu arada şu kitabın ismini de zikretmiş olayım.
Buyursunlar.
Daniel Panzak'ın Osmanlı İmparatorluğu'nda Veba başlıklı kitabı bu konuda oldukça yetkin bir çalışma. Burada da örneğini veriyor. Mesela Orta Doğu coğrafyasında çalışan diyor konsoloslar genellikle bataklık bölgelerinden daha uzaklarda konaklar ya da gecelerdi. Adamın çalışma yeri diyelim ki yakın bir yerde batakla, sırf yatmak için diyor birkaç kilometre öteye gidiyor diyor. Ve tekrardan sabah diyor işine geliyordu diyor. Böyle aslında tenha alanlara gitmek, sıtmadan özellikle korunmak için bataklıkların uzağına gitmek gibi çeşitli tedbirleri aldıklarını görüyoruz yani açıkçası.
Hocam birkaç dakika sonra ara vereceğiz ama araya gitmeden şunu sormak istiyorum. Vebanın 17. yüzyıldan sonra Avrupa'da çok görülmediğini söylediniz. Hı hı. Osmanlı topraklarında da bir 100-150 yıl kadar daha sürdüğünü ifade buyurdunuz. Bunun özel bir sebebi var mı? Yani Avrupa Rönesans döneminden sonra acaba hastalıklara karşı ne gibi tedbirler alacağı konusunda kendini mi geliştirdi? Hı hı. Niçin görülmemeye başladı?
Aslında bir bu aydınlanma döneminde bilimde bazı ilerlemeler oluyor. En genel anlamda hijyen konusunda ne diyelim biraz daha bilinçlenme söz konusu. Onun dışında aslında çok hatırladığım bir sebep yok aslında. Ama salgın hastalıklarla ilgili bilimsel çalışmaların bir bilim dalına dönüşmesi, genelde epidemik hastalıklar diye söylüyoruz. Bunun epidemioloji olması daha çok böyle 20. yüzyılın 1900'lerin başlarına vesaire denk geliyor. Hı. Ama daha çok Avrupa'daki refahın yükselmesi, hijyen anlayışının gelişmesiyle paralel bir şey bu diye düşünüyorum ben açıkçası.
Eyvallah hocam. Şey de önemli tabii, biraz kısaca değindiniz ama aradan sonra bunu açmak istiyorum biraz. Hastalığın yayılma süreçleri. Hı. Yani bugün artık insanlar uçağa binerek dünyanın bir ucundan bir ucuna 17-18 saatte veya işte ne bileyim 22-23 saatte ulaşabiliyorlar. Ve dolayısıyla hastalıkların yayılması da o anlamda çok oldukça kolay oluyor. Ki zaten Çin'de çıkan koronavirüsün pek çok başka ülkede de kendini gösterdiğini biliyoruz. Ama o dönemde nasıl yayıldı bunu biraz açmak istiyorum ama aradan sonra inşallah bir ara verelim.
Peki.
Sonra devam edelim. Efendim kısa bir ara vereceğiz, ardından tekrar huzurlarınızdayız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Bu haftaki programımızda koronavirüs vesilesiyle tarihteki salgın hastalıkları konuşuyoruz. Aradan önce hocam, araya gitmeden önce hastalığın yayılma süreçlerini biraz açmak istediğimi söylemiştim. Siz kemirgen hayvanlardan bahsettiniz. Hatta işte çizgi filmlerdeki o gemilerdeki fareleri örnek verdiniz. Bir de İpek Yolu gibi ticaret yollarının hastalığın yayılma süreçlerini hızlandırdığını ifade buyurdunuz. Biraz bunları konuşalım isterseniz.
Evet. Şimdi çoğu zaman bu salgın hastalıkların kökeninde belli başlı hayvanları görüyoruz aslında. Vebada işte kemirgenler, faredir, sıçandır vesaire gibi, ya da pireler önemli rol oynuyor demiştik. Ya da birçok hastalığın hayvanlardan insana geçtiğini de biliyoruz. İşte domuz ürünlerinden geçen trişinoza mesela önemli bir sebep. Bu domuz kaynaklı. Çiğ balık mesela, sushi tarzı yiyenlerde.
Çin'de mesela ısrarla yeniyor
hala. Şimdi sosyal medyada ya da haberlerde belli bir vahşi hayvan pazarından bahsediliyor değil mi Çin'de?
Evet, evet.
Belli görüntüler var, yarasadan vesaire tutun da.
Çok affedersiniz, araya gireyim. Geçen bir yerde gördüm, Endonezya'da hocam bir pazar kurmuşlar. Yani böyle bir kepazelik insan tahayyül bile edemez. O kadar söyleyeyim. Ve o hayvanları bu insanlar çoğunlukla böyle pişirmeden yiyorlar bile yani.
Maalesef, maalesef. O yüzden bu salgın hastalıkların bir kısmında da hep böyle belli hayvanlar var. Mesela diyelim ki sıtma hastalığı sivrisinekle daha çok yayılıyor. İşte veba pireyle, kemirgenlerle, tüfüs mesela bit benzeri hayvanlarla, çene sineği dediğimiz mesela uyku hastalığı gibi bir hastalığa neden oluyor. Hayvanlar bu noktada ilk taşıyıcılar olması bakımından önemli. Ama zamanla onlar da mutasyona uğruyor, evriliyorlar ve bir şekilde insandan insana da geçer hale geliyorlar. Tabii bazı kaynaklar söylüyor. Bazı insan grupları bu tür hastalıklara dirençli midir? Yani diyelim ki hatırlar dinleyicilerimiz, geçtiğimiz senelerde bir Türk Hava Yolları hostesi Afrika'da öldü sıtma hastasından. Ama Afrikalılar niye sıtma olmuyor?
Onlar işte bağışıklık kazanıyor herhalde.
Bağışıklık kazanıyor. Hı-hı. Ya da bazıları der ki mesela bu konuda yazılmış mesela başka bir kitap var, bir dünya tarihi. Jared Diamond'ın Tüfek, Mikrop, Çelik. Hı-hı. Bir dünya tarihi ama başında mikrop ifadesi var. İşte bu tam da salgın hastalıklara vurgu yapan bir kitap. Orada mesela diyor ki Aşkenazi Yahudileri pek tüberküloz olmaz diyor. Yani böyle belli genetik kodlarla belli bağışıklıklar var mı? Ben bunu çok teyit edemedim. Yani abim de doktor, ona sordum ama bu muhtemelen uzun süreli bağışıklıklarla alakalı bir durum. Yani demin aradan önce Avrupa'daki veba salgından bahsettik. Mesela orada insanların üçte biri ölmüyor hastalığa yakalandığı halde. Niye? Toplumda yavaş yavaş o üçte birlik oran, o direnç yayılacak ve ancak 1,5-2 yüzyıl içerisinde hastalık tamamen atılmış olacak. Nüfus eski oranına gelmiş olacak.
Tabii şimdiki gibi ilaçlar da falan da yok.
Yok. Tamamen vücudun iyi beslenme belki, biraz hastalıktan uzak durma gibi şeylerden belki bahsedilebilir. Ama tekrardan yayılma güzergahlarına falan değinecek olursak, ticaret yolları bir defa çok önemli. Yani gerek kara ticaret yolları, İpek Yolu gibi, gerekse denizdeki limanlar aracılığıyla yapılan ticaret yollarında bu çok ciddi anlamda yayılma potansiyeli taşıyor. O yüzdendir ki bugün biz havalimanlarında değil mi, işte elektronik cihazlar koyuyorsun, ateşi ölçüyor vesaire. Havalimanları bugün çok önemli. Geçmişte de yani 19. yüzyılda Osmanlı'da, Avrupa'da limanlar bu yine en önemli karantina noktaları olacak. Yani bir gemi geldiğinde bekletilecek hastalık var mı? Ya da ilk tahaffuzhane denen, yani bugünkü anlamıyla hastalığın kontrol altına alınması ya da karantina uygulamaları yine bu tür limanlarda başlayacak. İstanbul'da mesela Tuzla'da, daha çok Anadolu üzerinden gelenler orada, Tuzla tahaffuzhanesi var. Bugün İTÜ'nün denizcilik fakültesinin içerisinde korunan, zannedersem müze şekline dönüştürülmüş bir karantina yeri, tahaffuzhane. Bir diğeri Çatalca'da var. Bir diğeri de mesela önemli olanlardan Yemen'de var. Hac, birazdan belki onu konuşacağız. Hicaz bölgesinde de bu tür karantinaların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu güzergahlar hastalığın yayıldığı yerler. Aynı zamanda mesela Avrupa'daki ticaret yolları da uzun bir süre boş kalacak hastalıktan dolayı. Yani eski o mesela hastalığın ekonomik yansımaları çok ciddi olacak.
Evet.
Hem telef ettiği insan kaynağı hem de o güzergah. Şimdi bugün Wuhan'da caddeler bomboş değil mi?
Yani, ki mesela Çin'den Türkiye'ye, yani Türkiye özelinde konuşacak olursak, ticaret yapan pek çok firma şu an
ürün getirmiyor.
Bir de Çin'e yatırım yapan bazı firmalar da oradan şu an yatırımlarını geri çekiyorlar. Diyorlar ki Türkiye'ye mi yatırım yapsak acaba
filan. Evet. Şeyde geçen Avrupa'da şey var, belli şehirlerde Çin mahalleleri var. Çin mahallelerindeki bütün dükkanlar kapalı. İnsanlar gitmiyor çünkü artık. Evet. Öyle bir şey oluyor. Benzer şekilde de tarihte de yani bu güzergahlar üzerinde ticaret yapan insanlar da bir süre artık ortada görünmüyorlar. Ya da başka yerlerle ticaret yapmaya başlıyorlar vesaire. Bu güzergahlar oldukça önemli. Bu pireli, kürkler özellikle deriler çok önemli olacak.
Ticaret malları değil mi?
Ticaret malları tabii ki.
Onlarla yani, bulaşıyor.
Özellikle İpek yolu, Rus stepleri, Avrupa'nın kuzeyinde bu kürklü mallar çok ne diyeyim ticarette önemli bir yer tutacak. Orada da ciddi bir hastalığın yayılmasına neden olacak açıkçası.
Bir de hocam çok uzun yolculuklardan bahsediyoruz. Hani velev ki işte bugünkü gibi olsa uçağa binse adam işte 20 saat yolculuk yapmış olsa bile sonuç olarak bir yere inecek. Hastanenin bulunduğu, belki ilacın bulunduğu bir bölgeye gidecek. O dönemde de hani insanlar düşünün ki İpek yolunu kullanarak Çin'den Avrupa'ya gidiyor. Belki aylarca süren yolculuklar yapıyorlar. Ve bu zorluklar da yani o güzergah üzerinde bir salgın hastalık varsa onun oradan oraya yayılmasını bir anlamda hızlandırmış oluyor.
Böyle ne diyelim, Çin'den Avrupa'ya tek bir seyahatle giden insan sayısı az. Genelde diyelim ki Çin'den işte Kaşgar'a gidiyor, Semerkant'a gidiyor. Orada malı teslim ediyor. Yani değiş tokuşların oralarda yapıldığını görüyoruz. Ama Marco Polo adam Çin'e kadar gitmiş mesela.
Evet.
O tür örnekleri de biliyoruz açıkçası. Tabii şu da sorulabilir. Yani Çin'de çıktı, Avrupa'yı etkiledi. Bu ikisi arasında başka coğrafyalarda hiç mi etkili olmadı? Var. Yani Mısır, Şam. Mesela Mısır ve Şam gibi yerlerde bile yaklaşık 1/3 nüfus kaybı söz konusu oluyor. Özellikle Karadeniz'in kuzeyinde Sivastopol bölgelerinde etkili olacak. Bizans'ta etkili ama konuştuğumuz tarihler Osmanlı'dan önce, pek Osmanlı kaynaklarında ben görmedim. Belki Bizans kaynaklarına bakmak gerekecek. Ama birçok noktada Kızıldeniz, demin de ifade ettik, o İskenderiye, Kahire güzergah üzerinde önemli yerler. O yüzden buraların da ciddi anlamda etkilendiğini görüyoruz. Yani en genel anlamıyla Orta Doğu'da nüfusun 1/3 bundan etkilenecek. Bu tür şeyleri görürüz. Afrika pek etkilenmiyor. Hindistan pek etkilenmiyor.
O güzergahta olmadığı için olabilir mi?
Bazı ne diyelim limanlarında görülüyor ama iç bölgelerine girmiyor yani açıkçası. Daha çok Avrupa ve Çin bölgesi biraz daha öne çıkıyor. En azından bu 14. yüzyıldaki veba salgınında diyelim.
Bir de hocam salgın hastalık sonuç itibariyle. Yani bir yerden birine bir yerden bulaşıyorsa o da kaldırıp ötekine bulaştırıyor. O da kaldırıp ötekine bulaştırıyor. Bu şekilde bir hastalığın ta Çin'den Avrupa'nın içlerine kadar yayıldığını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla pek çok bakımdan aslında o dönemde bu hastalıkların yayılması mümkünmüş gibi görünüyor.
Tabii biz burada şeyde konuşmuyoruz. Yani bunun sonuçları ne Avrupa için?
Tabii.
Yani ekonomi yerle bir olacak, nüfus çok ciddi anlamda düşüyor, tarımsal üretim düşüyor, fiyatlar artacak.
Biraz bunları açalım isterseniz hocam.
Yani yani Avrupa toplumu sosyal ve ekonomik anlamda alt üst oluyor açıkçası.
Veba salgınından sonra.
Kesinlikle yani düşünün nüfusun yarısı neredeyse telef olmuş durumda. Bunların içerisinde ticaretle uğraşan var, efendim söyleyeyim tarımla uğraşanlar var. Yani toprağa ekecek insanlar da bundan etkileniyor.
Tabii.
O feodal sistemde serfler kaçıyor, toprağa bırakıyor, toprağa bağlı insanlar bunlar. Bütün o vergi tabanının dayandığı, üretimin dayandığı ziraat, tarım bir defa tamamen dengeler alt üst oluyor. Kilise tekrardan söylüyorum, prestijini kaybediyor. Ve aslında biz daha çok Rönesans'la kiliseye karşı eleştirileri başlatıyoruz ama Rönesans'ın hemen öncesi ya da başlangıç aşamaları diyelim 1350'ler, burada da kiliseye çok ciddi bir tepki oluşacak açıkçası. Diğer taraftan siyasi irade etkilenecek. Yani hanedanlar artık etkilenecek ve bir kısım ortaya çıkan hanedanlar tekrardan istikrar sağlayabilmek ve otoritelerinizi pekiştirebilmek için şey iddia edecekler. Bizim ya da iktidarın dayandığı nokta olarak ilahi bir kaynağa işaret edecekler. Hmm. Yani kral yönetim erkini, gücünü Tanrı'dan alır. Özellikle Avrupa'daki kuvvetli monarşiler bu tarihlerden sonra biraz daha buna, otokratik bir monarşiye dönüştüklerinde gücün, iktidarın ilahi kaynağına vurgu yapmaya çalışacaklar.
Otoritesini sağlamlaştırmak için,
aynen,
değil mi?
Aynen. Ama tekrar ettiğim gibi bu yaklaşık, yani bir Avrupa'nın veba öncesi durumuna gelebilmesi 200 yılına, 1,5 yüzyılına diyelim. Yani 1350'lerden 1500'lere kadarki süreçte Avrupa için tamamen toparlanma, iyileşme süreci olacak. 1500'lerde bu sürecin tamamlandığını söyleyebiliriz belki.
Yani krallar için de şöyle bir zorluk söz konusu. İşte bir savaş olsa toparlar ordusunu savaşır, kazanır veya kaybeder. Fakat ortada mücadele edemeyeceği bir durum söz konusu.
Aynen.
Yani hastalıkla nasıl mücadele edecek?
Ve hatta tarihte şunun çok örneği var. Yani birçok savaşta ordular salgın hastalıktan kırılıyor.
Evet.
Yani bu Osmanlı'da da böyle olmuş, yabancı örneklerde de böyle olmuş. Mesela ben daha çok Irak tarihi çalıştığım için orada mesela 1831'de Osmanlı merkez orduları Irak'a gidiyor. Çünkü vali işte asi pozisyonda olduğu için şehri kuşatacak Bağdat'ı, ama şehirde bir salgın hastalık çıkıyor. Memlük ordularının önemli bir kısmı telef oluyor. Yani birçok yerde bu tür durumları görüyorsunuz. Tabii askerin bulunduğu ortamlar tarihte çok daha hijyenin sağlanması zor olduğu yerler, kalabalık ortamlar. Buralarda bir salgın çıktığı zaman hızla yayılma ihtimali daha çok yüksek ve bunun askeri anlamda da sonuçları oluyor çoğu zaman.
Eyvallah. Hocam, şimdi salgın hastalıkların biyolojik silahlarla mı yapıldığı veya işte kendi elinden mi ortaya çıktığı meselesini ayrıca sormak istiyorum ama tabii dünya üzerinde şu an küresel siyasette manipülatif hareketler ortaya çıktığında arkasında ya büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri aranır, bir de İsrail aranır. Yani işte muhakkak onların parmağı vardır filan diye. Tarihte Amerika kıtasının keşfiyle, affedersiniz, fetih denmez ona, keşif diyoruz ve zaten
hatta kazara keşfiyle
Amerika'nın keşfiyle ortaya çıkan bir durum var. Yani Amerikalılar gidiyor orada Kızılderilileri zaten vahşice katlediyorlar ama bir de Amerikalıların oraya gidişinden sonra bir hastalık ortaya çıkıyor. Orada bir manipülatif hareketten bahsedebilir mi?
Anladım. Şimdi tabii bu biraz geniş bir konu ama önce şu kısmıyla başlayalım. Bu tür hastalıklar bir biyolojik silah olarak kullanılabilir mi? Kullanılıyor mu? Tarihte kullanıldı mı? Bugün Çin içinde benzer spekülasyonlar yapılıyor. Hatta Simpsonlar çizgi filminde bile benzer şeyler var, kareler var. Hatırlarsanız Çin'e virüs gönderme falan gibi.
Sanki mesaj veriyorlar değil
aynen,
mi hocam?
Aynen, aynen. En azından izlediğimiz kadarıyla bunu destekleyecek bir delil şu an koronavirüsünde görünmüyor gibi. Tabii salgın hastalıklar savaş stratejilerinde de önemli bir yer tutuyor. Yani belki işin biyolojik silah kısmı çok daha yeni, çok daha modern bir şeyden bahsediyoruz ama Bedir Savaşı'nda bile Bedir su kuyuların niye stratejik bir önem arz ediyor? Yani buralar kapatılırsa, zehirlenirse çok ciddi bir mahrumiyet doğma potansiyeli taşıyor çünkü. Ama Amerika'nın keşfinden önce bu demin konuştuğumuz veba salgınları ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bunun tarihte nadir de olsa örnekleri var. Yani Moğol orduları, bugünkü Sivastopol, yani Karadeniz'in kuzeyinde Kefe, Sivastopol bölgelerine geldiğinde bazı kaynaklar şunu söylüyor. ölen insanların, veba salgından ölen insanların mancınıklarla şehrin içine doğru atıldığını, dolayısıyla hastalığın yayılması için aslında bir ne diyelim strateji izlendiğini bazı kaynaklar yazıyor. Amerika için bu kadar net söyleyemeyeceğim açıkçası. Amerika'da veba değil çiçek hastalığını görüyoruz. Hı hı. Aslında orada beni açıkçası daha ne diyeyim ilk okuduğum zamanlar şok eden bilgi şuydu. Amerika'da yaşayan insanların, yerlilerin, biz daha çok onlara kızılderililer diyoruz. Yaklaşık %85, %90'ının salgın hastalıklardan dolayı öldüğü söyleniyor. Bu çok yüksek bir rakam.
Tesadüf müdür acaba?
Tesadüf müdür? Şimdi buradaki temel şey şu. Amerikalılar eğer bu bilgiyi doğru kabul edersek niye bu hastalıktan bu kadar yoğun bir biçimde etkilendi? Temel sebep şu. Amerika kıtası çok uzun yıllardan beri eski dünyadan, Avrupa'dan, Asya'dan izole durumda. Hı hı. Yani işte son buzul çağı milattan önce 13.000-12.000'li yıllarda olduğu söyleniyor. Buzullar eriyince işte Mançurya'nın doğusuyla Alaska'nın batısı arasındaki Bering Boğazı buzullar eriyor ve ayrılıyor. Dolayısıyla yaklaşık bir 14.000-15.000 yıllık bir izole durumu söz konusu. Ve işte 1492 sonrasındaki insan trafiği başlayınca Asya'daki, Avrupa'daki insanların bağışık olduğu bazı hastalıklar yeni yerliler, Amerika'nın yerlileri arasında hızla etkili hale oluyor, etkili olmaya başlıyor. Bu yüzden de çok ciddi nüfus kırılmaları yaşanıyor. Ama bu %85-90'a varan bir oran mıdır? Ben bazen buraya soru işaretiyle yaklaşıyorum.
Yani temkinli mi olmak lazım bu bilgiye ilişkin?
Yani şöyle, yani ben Avrupa tarihi uzmanı değilim ya da Amerika tarihi de çalışmadım. Birincil kaynaklarını görmedim. Yani dünya tarihi kitaplarında bu anlattığım bilgileri çok okudum. Farklı kitaplarda çok okudum. Ama birincil kaynaklardan okumadım. O yüzden bazen insan şunu da zihnimin arkasında soru işareti yok diyemem. Ne gibi? Ya beyaz adam buradaki yaptığı ne diyelim sömürgeci vahşeti minimize etmek, küçük göstermek için mi meseleyi salgın hastalıklara atıyor diye de bir soru aklında yok diyemem açıkçası. Ama özellikle mesela İspanyolların Azteklerle mücadele etmesinde işte bu çiçek hastalığı öne çıkıyor. Çünkü yaklaşık 2-3 yıl birlikte yaşıyorlar. İlk karşılaşmadan sonra İspanyol üstünlüğünü kabul ettikten sonra Aztek kralının bir süre daha yönetmesine izin veriyorlar. Aynı toplumda yaşayınca bu hastalığın geçtiği söyleniyor. Yine Latin Amerika'nın kuzeyinde İnkalar var. İnkalar bölgesine de İspanyollar gelmeden aslında salgın hastalık gelmiş oluyor. Hmm. Yani Aztek bölgesinden bugünkü Meksika bölgesi, Mexico City başkentleriydi. Oradan güneye Latin Amerika'ya salgın hastalık zaten gelmiş oluyor. İnka kralı hastalıktan ölüyor. Oğulları arasında mücadele başlıyor falan. Bir yerde şeyi okudum. Yani çiçek hastalığına yakalanmış insanların kullandığı battaniyelerin dağıtıldığı şeklinde.
Bu yayılsın diye özellikle yayılsın.
İşte orayı özellikle mi yapılıyor o belirtilmemiş. Ama bununla da hastalığın daha fazla yayıldı. Yani bir kasıt var mı? Bilmeden mi yaptılar? Orası çok net olmamakla beraber Amerika kıtasında da bu salgın hastalıkların çok ciddi bir yeri olduğunu söyleyebiliriz yani. Eğer tekrar ediyorum doğru kabul edeceksek yerli nüfusun ki bu nüfus az bir şey değil. Yani ne kadar söyleyeyim? Aztekler Osmanlı İmparatorluğu kadar. 26 milyon.
Aynen.
İnkalar ne kadar? 6 ila 10 milyon civarında. Bütün Amerika kıtasında işte bazıları 80 milyon diyor. 50 ila 80 milyon insan var 1400'ler itibariyle, 1500'ler itibariyle. Dolayısıyla bunun %80'ini alsanız bile çok ciddi bir rakam. Temkinli yaklaşmakla beraber yine bu salgın hastalıkları da dikkate almak lazım diyorum ben.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Programımızın sonuna geldik. Tabii daha konuşacak mevzular var.
Doğru.
İsterseniz
Hicaz meselesine daha hiç girmedik.
Tabii mesela. Bir de bu biyolojik silah konusunu biraz daha açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten komplo teorisi midir, gerçek midir bilmiyoruz ama sıkça dile getiriliyor. Hı-hı. Bunun belki başka örnekleri de vardır. Bilmiyorum, değinmek ister misiniz? İnşallah bir sonraki programımızda yine bu konuyu devam edelim hocam.
Peki.
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Hayırlı günler diliyorum.
Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte bendeniz İbrahim Baran. Salgın hastalıkları, tarihte salgın hastalıkları konuştuk. İnşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki programda bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı, sıhhatli olarak kalınız. Görüşmek dileğiyle.